Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 3.
Tomarcının beti benzi atmış, gözleri korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Sözlerinin etkisini görüp de keyiflenen Göbelez Baba konuşmasına devam etti. Kim bilir Akdeniz'in neresinde bir deniz cengi olduğu vakit ya direkten düşersin yahut bir serseri kurşuna hedef olursun. İşte o zaman seni brandanı sarıp diktikten sonra küpeşteden aşağı yallah ettiklerinde vah vah yazık oldu Kaz Dağlı'ya. Hayatına doymadan denizin dibine bakir gitti. Vah olsun diyecekler ve sen de Haydar'ın kasasını boylayıp balıklara yem olacaksın. Tomarcının çenesi titremeye başlamıştı. Korku dolu bir sesle, üstelik en az 2 ay sonra denize açılmamız lazımdı, mevsim kış dedi. Hatta ikinci Cemre'nin suya düşmesine bile daha 2 gün var. Cemre suya düşmeden deniz seferine çıkmak nerede görülmüş? Şunu bil ki ancak kadırgalar yaz vakti sefere çıkar. Ama kalyonda olduğumuzu unutma dedi yaşlı adam. Rüzgara ihtiyacımız var. Yazın rüzgar müzgar olmaz. Günde 50 mil bile yapamayız. Ancak bu kadarla bitmiyor. Daha dün gece bizim koca reisin öldürülmesine ne diyeceksin? Rahmetli bizim gibi değildi. Fukara babası, temiz yürekli bir simaydı. Tersane zindanındaki Francesco adlı payzeni hatırlıyor musun? İşte bu mahkum sırtında barut fıçısı taşırken prangaları ayaklarına dolandı ve yere kapaklandı. Fıçının çemberi çıktı ve işlenip perdahlanmış o güzelim barut çamura döküldü. Koca reis ona ne ceza verdi biliyor musun? Genç tomarcı sanki en az 3'er haneli 2 sayının çarpımını kağıt kalem olmadan zihninden hesaplıyormuş gibi alnını kırıştırıp boş gözlerle tavana baktı ve neden sonra sonucu bulmuş gibi yoksa 10-12 kırbaç mı diye sordu. Bunun üzerine Marinel, mat barut olsaydı bu ceza belki uygun olurdu dedi. Ama adam top güllesini 1 mili bahri uzağa fırlatan perdahlı barutu heba etti. Bu yüzden çarmıha bağlanıp 20 kırbaç yedi. Üstelik çözüldükten sonra koca reise ana avrat küfretti. Adet gereği böyle bir durumda yaralarına tuz basılır. Oh olsun iyi olmuş dedi tomarcı. Bir süre sustular. Yaşlı Marinel çubuğunu çıkarıp tütünle doldurdu. Yanan mangaldan maşayla bir parça kor alıp çubuğunu yaktı. Bir iki nefes çektikten sonra olayı anlatmaya devam etti. Öyle yaptılar zaten. Francesco'nun canı o kadar yandı ki, bukağalarına ve prangalarına rağmen yaralı bir domuz gibi öfkeyle rahmetlinin üzerine atıldı ve zinciriyle onu boğmaya başladı. Bu sırada tersane azapları mahkumun sırtına sopa üzerine sopa indiriyorlardı. Hatta biri kafasına bir topuz bile savurdu. Fakat adam sanki 9 canlıydı. Nihayet kanlar içinde yere yığıldığında bizim koca reis de ruhunu çoktan teslim etmişti. Ama asıl haber bu değil. Söylentilere bakılırsa merhumun yerine kim gelebilir biliyor musun? Yaklaştır kulağını da söyleyeyim. Tayfanın dinlenme yeri olan Başkasarı'da yalnız olmalarına rağmen yine de kimse işitmesin diye elini ağzına siper eden Marinel, tomarcının kulağına sanki Azrail'in adını fısıldamış olmalıydı ki, zavallı delikanlının eli ayağı korkudan gevşeyiverdi. Her ikisinin de yüreklerini hoplatıveren o tekme darbesi, işte bu anda Başkasarı'nın kapısında patladı ve elinde nice zavallı denizcinin canını yakan o kızılcık sopası olduğu halde, ak sakalları taranmamış, gözlerinden kıvılcımlar saçan biri, seyir zabiti Abuzer Reis içeri dalıverdi. ''Sizi gidi fırıldakçılar, sizi gidi miskinler!'' diye gürledi. ''Güvertede çalışanlar sanki enayi de bir siz mi akıllısınız? Sanki sizin gözlerinizden zeka fışkırıyor öyle mi ha?'' Sanki ilim irfan sahibisiniz de cilt cilt kitaplar yazdınız. Şeddeli eşekler sizi. Okumanız yazmanız bile yok. Ben de cahiliye devrinin Hazreti Peygamberle bittiğini sanırdım. Ama en azından sizin için bitmemiş bu devir. Sizi gidi sümsükler, sünepeler. Başında destarsız kara bir takke, sırtında ise mavi bir cübbe olan Abuzer Reis'in kalın, uzun ve ağarmış kaşlarının gölgelediği o ürkütücü yeşil gözleri varken, sözünü geçirmek için ayrıca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylenemezdi. Tembellikleri ve kepazelikleri nedeniyle sanki cihat ilan ettiği mürettebata sadece Ramazan ayında küfür savurmazdı. Ancak yaşı ilerleyip bir ayağı çukura girince, 3 aylarda ve regaib gecesiyle Mevlid kandilinde de küfür etmez olmuştu. Yine de bu mübarek günlerde kantarlıyı savurmamasına rağmen, elinden düşürmediği kızılcık sopasının, zavallı denizcilerin kaba etlerine gömülmeyeceğine dair hiçbir Ademoğlu garanti veremezdi. İki denizci başlarını öne eğmiş, küfür salvosunun bitmesini beklerken, Abuzer Reis yanan mangalı görür görmez, "Vay dal tabanlar vay!" diye söylendi. "Kıçınızı ısıtmak için gemide yangın çıkarmayı bile göze aldınız ha? Sakın söndürdük demeyin bana, hala birkaç kor var. Madem ki kıçınız üşüdü, şimdi teker teker oturun şu mangala da ısıtın kıçınızı. Ben kalk demedikçe de kalkmayın. Yoksa sizi külhanda yakar, tozunuzu yele veririm." İşte o anda yüklerin ambara istifi için güvertede çalışanlar, o serin gecede baş altından gelen feryatları, figanları ve yemin billahları işittiklerinde bir an duraksadılar. Çok geçmeden önce marinel ve ardından da tomarcı kapı eşiğinde bellerine inen birer tekmeyle güverteye ardı ardına yığılıverdiler. Yaşlı denizci sızım sızım sızıldayan kaba etlerini ovuştura ovuştura yerinden doğrulurken, hemen önünde fenerlerin ışığı altında iri yarı bir adamın çizmelerini seçti. Tabanında delikler olduğu için giren deniz suyunu anında boşaltan denizci çizmeleriydi bunlar. 40-50 yaşlarındaki bu adam sırma işlemeli siyah bir kaput giymişti. Efsanede olduğu gibi başındaki kırmızı Cezayir fesinde destar yoktu. Kaba etlerindeki acıyı bir an unutan yaşlı adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü bu sarı bıyıklı adam Süleyman Reis'ti, namı diğer Kırbaç Süleyman, yani Ali Reis'le birlikte kaptanlıktan sonra gelen ikinci büyük rütbeye nail olabilecek iki namzetten biri. Her reis gibi asık suratlıydı. Dudakları sımsıkı kapalıydı. Burnundan soluduğu için öfkesini kusmak amacıyla bir de ağzını açıp küfür etmesine hiç gerek kalmıyor, sanki susarak bağırıyor, çağırıyor ve sövüyordu. O gece vakti yüksek bir yerden geldiği rivayet edilen bir emirle atandığı bu kalyonu kolaçan etmek için fazlaca zamanı da yoktu. Bu yüzden eşyalarını taşıyan 13-14 yaşlarındaki aylakçıya kaptan efendinin kim olduğunu sordu. Yeni yeni terleyen bıyığını gür gözüksün diye üst dudağını odun kömürüyle boyamış olan çocuk, "Bizim kaptanımız bir paşa, ona Diyavol Paşa derler," diye cevap verdi. Şaşıran reis, "Ne dedin, Diyavol Paşa mı? Böyle bir ad işitmiş değilim, yoksa gayrimüslim mi?" diye sordu. Aylakçı da, "Kaptan efendinin adı bu, Diyavol Paşa. Ama bizler gibi hidayete ermiş midir yoksa ermemiş mi orasını bilemem. Kaptan efendimiz o bir kere, bu yüzden paşanın imanıyla uğraşmak benim haddim değil," diye cevap verdi. Kırbaç Süleyman, "Kaptan kamarasına gidelim," diye emredince çocuk hurcunu sırtladı ve hep birlikte yaşlı bir marinelin taşıdığı bir kandilin ışığı altında seyir güvertesine çıktılar. Diyavol Paşa'nın kamarası kıç altının sancak tarafındaydı. Hurcu yere bırakan oğlan besmele çektikten sonra kapıyı tıkladı. Böylesine büyük bir savaş gemisine, yani 58 toplu bir kalyona kaptanlık yapan birinin davudi bir sesle "gel" diye haykırması beklenirdi. Ama içeriden kısık bir ses işitildi. "Geliniz." Elindeki fenerle yol gösteren marinelin kapıyı açarak buyur ettiği Süleyman Reis, içeri girince elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selam verdi. Birçok ıvır zıvırla dolu bu kamerada neredeyse sabit hiçbir şey yoktu. Tavana asılı bir muşamba fener, Gemi yalpa yaptıkça sağa sola sallanıyor ve böylece kameradaki her şeyin gölgesi bir uzayıp bir kısalıyordu. Ayrıca duvarlardaki büyük ve geniş dolapların açık bırakılmış kapakları, yalpanın etkisiyle menteşelerinde dönüp dururken gıcırdıyor. Cinlerin fısıltılarına benzeyen bu ses de insanın yüreğini cız ettirip gönüle gam ve kasvet salıyordu. Dolapların raflarına cilt cilt dizilmiş onlarca ve belki de yüzlerce kitabın altın yaldızlı süslemeleri, sallanan fenerin ışığında, sanki karanlıkta birbirlerini dürtükleyip el şakaları yapan ifritlerin gözleri gibi parıldamaktaydı. Öyle ki bu kalın kitapların hilal kaşlı, ahu gözlü, kiraz dudaklı ve servi boylu sevgililere yazılmış aşk şiirlerinin derlendiği birer külliyat olabileceğini, aklı başında hiçbir Ademoğlu yutmazdı. Olsa olsa her biri kara ilimlerin esrarını izah eden bu ciltler, kameradaki kasavet ve kederi adeta doruğa taşıyordu. Evet, her ne kadar yer yer altın yaldızla süslü olsalar da, bu kitaplardan yayılan kara ışık, tavandaki fenerin yaydığı dünyevi nuru bastırıyordu. Kıç tarafta ise namlusuna kurşun yerine saçma doldurulan ve isyan ettikleri takdirde tayfadan tek atışta en azından 10-15 ciğersizin canını cehenneme yollayacak kısa namlulu bir karabine asılıydı. Bu silahın altındaki sandıkta 15 ve 60 dakikalık ve 12 saatlik kum saatleri ya da füleler göze çarpıyordu. Ayrıca tavandaki çengellere, Akdeniz'deki limanları, akıntıları, yatak yerlerini, girdapları ve deniz canavarlarının yuvalarını gösteren haritalarla dolu torbalar asılmıştı. Bu iç karartıcı mekanın iskele tarafındaki sedire, ne gariptir ki üzerinde bir tavus kuşu motifi nakşedilmiş kırmızı bir yorgan seriliydi. Aynı tavus zemindeki kilimde de vardı. Ayrıca gemide cinsi latiften bir tek kişi bile olmamasına rağmen sancak tarafına kara çerçeveli bir boy aynası asılmış ve bu aynanın üstü çok ellendiğinden olsa gerek yer yer örselenip tarazlanmış kırmızı bir atlasla örtülmüştü. İskele tarafındaki sedirde ise önünde sırma göğüs atkıları bulunan kızıl bir cübbe, kara bir mintan, kızıl bir çift çizme ve kara bir çakşır giymiş, beline kızıl bir kuşak ve kızıl Cezayir fesine de kara destar sarmış kızıl dudaklı ve cüzamlılar gibi bembeyaz suratlı bir şahıs, yani Kaptan Efendimiz oturmaktaydı. Yalpayla devrilmesin diye ayaklarından zemine çakılmış alçak bir masaya serdiği, esrarengiz bir haritanın üzerinde işaret parmağının uzun ve sarı tırnağını gezdiriyor. Allah bilir sanki cehenneme giden, fersahlarca uzunlukta bir rota çiziyordu. Masada ayrıca ayın menzillerini gösteren, boylan bulmak için Fisagor'un müritlerince kaleme alınmış bir almanak ile, yıldızların yüksekliklerini ölçüp enlem bulmada kullanılan pirinç bir usturlap, bir denizci pergeli, divit ve bir topta aharlanmış kağıt vardı. İşin tuhafı, masaya yayılmış bunca eşya arasında bir de Franklerin viol damur dedikleri bir sinekeman da göze çarpmaktaydı. Bu seyrek bıyıklı, köse sakallı kaptan efendi, namı diğer Diavol Paşa, pençeyi andıran eliyle Süleyman Reis'e yaklaşmasını işaret etti. Kırbaç bir iki adım ilerleyince kaptan kısık sesiyle ona, ''Gördüğün gibi bu geminin kaptanı benim.'' dedi. ''Benden emir alacaksın. O yüzden sana öncelikle şunu sorayım. Senin kaptanın bizzat ben olmama bir itirazın var mı?'' Kırbaç Süleyman bu garip soruya ''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Şu anda yok. Belki ileride olabilir, bilemem.'' Çorbacı bunları söyledikten sonra hemen yanındaki bayraktardan 53. ortanın flamasını aldı. Flamaya siyah zemin üzerine kırmızı bir tüfenk nakşedilmişti. Uçları mumla burulmuş kara bıyıkları birer hançer gibi neredeyse ta kulaklarına kadar uzanan iri yarı bir oda başı, kalabalığın içinden çıkıp bir mızrağa bağlı olan bu flamayı öpüp alnına koydu. Ardından çorbacının bir işaretiyle Eşkal defteri açıldı ve yoklama yapılmaya başladı. Şaşı İsmail Ağa, Demir Topuk Süleyman Ağa, Kara Yumruk Hasan Ağa, Cehennem İlyas Ağa.
Ayrım sonu.